Ayrım 30, sayfa 257. Savaş Gelinleri, Helen Bryan. Richard'ın gemisine dönmesinden 3 gün önce yemek sırasında bir telefon geldi. Yüzü kas katı olan Richard hemen eşyalarını topladı. Evangeline taş kesilerek onu izledi. Mutsuzluğunu Richard'a belli etmemek için her zamanki dalgın yüz ifadesinin ardına gizlendi. Onu endişeli göndermek istemiyordu. Gitmesini de hiç istemiyordu, asla. Ama Richard gitmek zorundaydı. O akşam tren istasyonunda birlikte beklediler. Gülümserken yüzü açıyan Evangeline ertesi gün sabah trenine binecekti. Orada dikilirlerken Evangeline onun gidişine kadar kullanmayacağına dair kendisine söz verdiği bir mendil için çantasını karıştırdı, dipte hissettiği şeyi çıkardı. Gözleri büyüdü. ''Ah Richard, bu altın bebek sakladım şans getirsin diye. Al şunu şans için.'' Richard onu cebine attı, sonra kollarını Evangeline'e doladı. Evangeline kendini ona bıraktı. Tren yaklaşırken ikisi de tek kelime etmedi. Richard eşinin yüzünü elleri arasına aldı. ''Seni tam olarak böyle hatırlamak istiyorum. Biliyor musun, Crowmarsh Priors'ta trenden indiğimde senin ne kadar güzel olduğunu unutmuştum. Nasıl unutabilmişim aklım almıyor.'' Sonra onu hemen alnından öptü, trene bindi ve uzaklaştı. Evangeline kaldıkları yere döndü, odasına gitti. Kendini dört direkli kar yolaya bırakıp ağlamaya başladı. Evangeline gittiğinde Alice kendini işlerine vererek onunla Richard'ı düşünmemeye çalışmıştı. Öğleden sonraları uzamış gibiydi. Bir saat gündüz okulu, bir de annesinin çay saati vardı. Eski ev sahibinin bıraktığı yürüyüş çizmelerini buldu. Hava izin verdiği ölçüde uzun yürüyüşlere çıktı. Çamurlu tarlalarda yürüdü ve eve alacakaranlıkta dönüp bir dolu laf işitti. Annesi yattıktan sonra o uzun süre uyanık kaldı. Eski cemaat kayıtlarını ve babasının haritasını bulmak için makaleler karıştırdı. Sonunda ikisini de buldu ve gece geç saatlere kadar inceledi. Kayıtlar ilginç bir şekilde San Gabriel Kilisesi'nin arka bahçesindeki bir mezarın arkasında eski bir kaçakçı tüneline giriş olduğundan bahsediyordu. Ama yerini özel olarak belirtmemişti. Ertesi gün Alice çalıların sökülmesinden sonra ortaya çıkan tümseklerle mezar taşlarının yanına yöresine bakıp tünel girişini andıran bir şey olup olmadığına baktıysa da hiçbir şey bulamadı. İçinde tünel olan mezarı bulmak tabii varsa samanlıkta iğne aramak gibi olacaktı. Bulduklarını nasıl anlayacaklardı ki? Tünel tabutun altında mı olurdu? Ölüleri kazmaya kalkışırlarsa Oliver bile şüphelenirdi. Mayıs geldiğinde ancak çan kulesinin arkasını kilisenin en eski tarafına giden yolu temizlemişlerdi. Ama hepsi bu kadardı. Alice pes etmek istedi fakat diğerleri izin vermedi. Bu yüzden meseleyi düşünüp durdu. San Gabriel'den başlayıp kumsala kadar giderlerse ama mağara girişinin nerede olduğu konusunda hafızası pek sağlam değildi. Üstelik kıyı savunma hatları mayınlar dikenli teller vardı. Yani tünelin başını bulmaları gerekiyordu. Tabii ordu onlardan önce davranıp mağarayı kapamadıysa. Alice, Francis'in partisinde o lanet tünelden bahsettiğine pişmandı ama Tanley, Lily ve Clara'nın bulunmuş olabileceklerini duymuştu. Elsie hala kararlıydı, Francis de sözünü tutmak istiyordu. Richard'ın yanından yeni gelmiş Evangeline de kendini işlerle meşgul tutmaya Alice kadar hevesliydi. Alice ben aptalın tekiyim diye mırıldandı. Kilometrelerce yürüdükten sonra kıyıdaki mayın tehlikesi uzak durun yazılı tabelalara cesaret edebildiği kadar yaklaşmıştı. Babasıyla birlikte dikkatle bakmadan fark edemedikleri bir meyil ve küçük bir koy olduğunu hatırladı. Babası karanlık bir yeri işaret etmişti. Görüyor musun? Batık bir kayaya benziyor ama gel git çekilirken bir izle. Alice de sular çekilirken kayaların arasındaki çatlağı görmüştü. Onu tekrar bulabilecek kadar yaklaşabileceğini pek sanmıyordu ama çok uzakta olmadığından da emindi. Babasıyla birlikte mağaraya akşamüstü civarlarında yürürlerdi. beynini zorladı. Yaz tatili zamanında erken bir öğle yemeği vaktiydi. Orada 2 saat geçirmiş, yolda 2 saat daha geçirmiş, yemek vakti eve dönmüş olsalar. Sahile giderken yolda geçirdiği zamanı kaydetmeye başladı. Bir cumartesi saat öğlen 2 olmak üzereyken budama makasını Elsie'ye bıraktı. Eli su toplamıştı, öğle yemeği hazırlama işini annesine bıraktığı için fena azarlanacağının da farkındaydı. Sunak pirinçlerini cilalaması lazımdı ama önce yanında getirdiği sandviçin paketini açtı, yemek için kilise kapısının yanında oturdu. Bir yere varamadıklarını düşündü. Elsie budamak için çalılara dalmıştı. Birden bir küfür duydu. Ardından Elsie ciyakladı. Ah, ayağıma saldırdı. Şu asmaların orada. Ardından lanet olsun diye sövdü ve bir sıyırma sesi geldi. Şuraya bir baksana diye seslendi Elsie. Ne oldu? Alice ayağa kalkıp onun yanına gitti. Üzerinde herifin yattığı mezar şu çalıların altında. Bernie ile buraya ilk geldiğimizde üzerine oturup konuşurduk. Ben kadınlar ordusuna katılmadan önce, sonra biraz göçtü gibi. Çalı da çok acayip, etrafına dolanmış gibi. Orada olduğunu anlamazsın, dedi Elsie. Kenardan bir kafatası fırlamış. Bir boynun ucunda uzun bir boyun, yılan gibi. Bence ürkütücü ama o günlerde nelerden hoşlandıkları düşünülürse. Her neyse, hala burada mı diye bakarken ayağım kaydı, düştüm. Kafasını tutunca bir şeyler yer değiştirdi ama ne olduğunu anlayamadım. Alice budama makasını aldı, bazı dalları kesti ve karmaşık otları düzeltmeye çalıştı. Elsie de üzerinde sırıtan kafatası olan taş paneli gösterdi. Panel ile mezarın köşesi arasında büyük bir boşluk vardı. Babası orada olsa ne yapacağını düşünmeye çalıştı. Kafatasını tuttu ve eline ne kadar düzgün oturduğunu, parmaklarının göz yuvalarına ve sırıtan ağzını nasıl rahatça kaydığını fark etti. Tuhaftı ama. Alice kafatasını çekti, hiçbir şey olmadı. Dengemi kaybedince onu ittim galiba. İtmeye çalış, dedi Elsie. Alice itti, hiçbir şey olmadı. Daha sert it, dedi Elsie. Alice eğilip var gücüyle itti. Bu sırada kafatasını da büktü. Kafası gıcırtıyla yan döndü. Alice kafatasını tekrar çevirince panel açıldı. Dışarı soğuk havayla birlikte çürük, leş gibi bir koku saldı. Pöf, dedi Alice geri çekilerek. Vay canına, dedi Elsie. Sonunda tüneli bulduk mu dersin? Umarım öyledir, diye yanıtladı Alice. Onu değsin değil dersin diyerek düzeltme güdüsüne engel olarak. Sığınmacı çocukların çoğunun konuşmalarını düzeltmeye iyice alışmıştı. Her ne kadar kendisi son zamanlarda küfretmeye biraz fazla alışsa da. Bu gece bir fener alıp gelelim. Etrafını kestiğimiz çalılarla çevirebiliriz. Kimse şüphelenmez. Başka kim umursar ki, diye mırıldandı Elsie. Çalışma odasından onları izleyen Oliver'ın kafası karışmıştı. Kadınlar az önce kestikleri çalıları yeniden yerleştiriyorlardı. Neden böyle bir şey yapıyorlardı ki? Arkasındaki kapı açıldı, Oliver arkasına döndü ve tulum giymiş, saçlarını düğüm attığı bir fuların altında toplamış, ot ayıklama işine hazır Nell Hawthorne'u karşısında buldu. Bu ikisi kafayı bozlar, dedi. Daha yeni temizledikleri yere yine kırpılmış ot götüren Alice ile Elsie'yi başıyla göstererek. Sonra Nell'in dalgın, üzgün göründüğünü fark etti. Gel buyur. Nell gözlerini sildi. Ne oldu? Duymuşsundur diye düşündüm peder. Albert az önce. Bayan Richard'ın bu sabah 11.30 Londra trenine büyük bir telaşla bindiğini söylemeye geldi. Albert onun seslendiğini duyup treni 2 dakika bekletmiş, kurallara aykırı olmasına rağmen. Normalde bunu asla yapmazmış. Ama Bayan Richard'ın suratından bunun acil bir durum olduğunu anlamış. Bayan Richard'a az önce birileri telefon açmış. Bay Richard'ın filosuna o kurt sürüsü misali Alman denizaltılarının torpido attığını söylemişler. Gemiler ve adamların büyük kısmının işi bitmiş ama az sayıda insan kurtulmuş. Bay Richard yaşıyormuş ama Bayan Richard onun fena yandığını söylemiş. Adam diğerleriyle birlikte bir kurtarma botunda yarı ölü haldeyken bir Amerikan gemisi tarafından bulunmuş. Bay Richard yanıklar için Londra civarında özel bir hastaneye götürülmüş. Oliver ölen Alman pilotu hatırladı. Konuşamayacak kadar dehşete kapıldı. Bu yüzden Nell devam etti. Kızları dışarıda bahçeyle meşgul görünce anladım ki Albert dışında olanları bilen sadece Tani. O da 5 çocukla birden uğraşıyor. Elsa ile Bayan Alice anlatsam iyi olacak. Tabii siz söylemeyeceksiniz peder. Oliver başını salladı. Tabii hemen ayağa kalktı. Üstelik daha bir ay önce dedi Nell ağlamaya başlarken. Bay Richard izin alıp eve gelmişti. Albert onun eşiyle birlikte neşe içinde trene binip gittiğini söylemişti. Zavallı kız, zavallı annesi. Bazen bu savaşa öyle kızıyorum ki peder. Böyle yapmamalıyım sanırım ama Tanrı Hitler'i de bütün Almanları da gebertsin diye dua ediyorum. Bir yandan da isteseydi şimdiye kadar yapardı ve bunca sefalet yaşanmazdı diye düşünüyorum. ...25. Bölüm... Londra ve Grovemarsh Priors... Mayıs 1942... Yorgun argın bir doktor Evangeline ile Penelope hastanede bir yan odaya aldı. Nazik ama sözlerini yumuşatmadı. Richard'ın ileri derece yanıkları vardı ve o Amerikan muhribi onları bulmadan önce yanıkların açıkta kalmasından dolayı ölümün ucundan dönmüştü. İlk başta kurtulabileceğinden emin olamamışlardı. Evangeline ile Penelope 11 gün boyunca yoğun bakım kanadında etrafı perdeyle çevrili ve içi inim inim inleyen her tarafı sargılı adamlarla dolu alanda Bay Richard'ın yatağı yanında nöbet bekledi. Hayati tehlike atlatıldıktan sonra bile doktorlar Richard'ın ne kadar iyileşebileceğini bilemiyorlardı. Gözlerinin tekrar görmesi pek mümkün değildi. Doğrulmasına izin verildiğinde de tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olacaktı. Şimdi her tarafı sargılı halde örtünün altında yatıyor uyuyordu ya da morfin yüzünden uyuşuktu. Hemşireler fincan fincan çay getirdiler ve Richard'ın mahvolmuş üniformasındaki nişanı ceplerinden çıkan birkaç eşyayla beraber Evangeline'e verdiler. Bu eşyalar arasında bir de küçük altın figür vardı. Hemşire bu parçanın neredeyse bir bebek gibi göründüğünü düşünmüştü. Bir şans tılsımı gibiydi. Birçok askerin bu tür eşyalar taşıdığını görmüştü ve bu parça görünüşte değersiz olsa da atmaması gerektiğini biliyordu. Tarağı, maaş defteri ve içinde Evangeline'in fotoğrafının olduğu cüzdanıyla birlikte bunu da diğer eşyaların yanına koymuştu. Penelope ile Evangeline, Richard'ın onları duyma ihtimaline karşı seslerini berrak ve güçlü tuttular. Penelope zaman zaman kalkıp lavaboya gidip ağlıyor, sonra yüzünü yıkayıp sandalyesine dönüyordu. O gidince Evangeline, Richard'a yanaşıp ona pes etmemesini, kendisi için hayatta kaldığını düşündüğünü, artık toprağa ayak bastığına göre onu asla bırakmayacağını fısıldıyordu. ''Lütfen Richard iyileş, seni seviyorum.'' Penelope geri dönünce doğruluyordu. Kimi zaman sessizce tesbih çekerek dua ediyor, bazen de kusmak için lavaboya koşuyordu. Richard uyanıp ve içecek bir şey isteyince Evangeline önce onun görmediğini unutup pipetli bardağı ona yaklaştırıyor, gülümsüyordu. Yanağının bandajsız yerlerini okşuyordu. Oğluna duydu endişeden Penelope çok yıpranmıştı, saçları beyazlamış, elbisesi giderek daha bol gelmeye başlamıştı. Ama birilerine çatmak zorundaydı. Bu yüzden geldiğinden beri görünüşüne dikkat etmeyen, bahçe kıyafetleriyle gezen, saçına bir tarak dahi vurmamış Evangeline döndü. ''Evangeline söylemeden edemeyeceğim.'' dedi sertçe. ''Kocası hastanede olan kadınların çoğu hoş görünmek için çaba harcar.'' Bazı kadınlar kıyafetlerini karneyle alsalar bile düzgün ve bakımlı olmayı başarıyorlar. Evangeline ona dehşetle döndü ve Penelope bir anda bunun önemli olmadığını, Richard'ın herhangi bir kadını belki de bir daha asla göremeyeceğini fark etti. Tuvaletteki sığınağına kaçtı. Richard'ın yatağının kenarında günlerini harcadıktan ve nöbetleşe birkaç saatlik uykuları paylaştıktan sonra başhemşire onlara artık hayati tehlikenin geçtiğini, kendi hayatlarına geri dönmeleri gerektiğini söyledi ve kısık sesle ekledi. Dünyanın dönmeye devam ettiğini, fedakarlıklarının boşa gitmediğini bilmeleri yaralı adamlara daha iyi gelirdi. Ayrıca ülkenin iş gören her ele ihtiyacı vardı. Birkaç günlüğüne kırsala gelmek ister misin? Eminim WVS size birkaç gün daha izin verir diye önerdi Evnel Ceri'nin. Ama Penelope Cromarsh Priors'da 5 çocuk barındıran evini son ziyaretinde karşısında bulduğu kaosu hatırlayarak reddetti. Kendini Londra'da meşgul tutmayı, geceleri tertiple evine gidip yorgunluktan, bazen hava saldırısı sirenlerini bile duymadığı derin uykulara dalmayı tercih ederdi. Evangeline şimdi Richard'a doğru eğilmiş, eve gitmesi gerektiğini ama ilk fırsatta döneceğini fısıldıyordu. Bu arada Richard'ın da iyileşmesi gerekiyordu. İzin verildiği anda Evangeline onu eve götürecekti. Hemşirelerin ondan istediği her şeyi yapacağına söz verir miydi? Richard, beni duyabildiğini biliyorum ve sen söz verene kadar gitmeyeceğim diye mırıldandı. Sonunda Richard başıyla onayladı. Evangeline hemşirelere çaresizce baktı. İçlerinden biri Evangeline endişelenmemesi gerektiğini, kocasının mümkün olduğunca hızlı iyileştiğini, Richard'ın duyabileceği kadar gür ve neşeli bir sesle söyledi. Onu yakında tekrar göreceklerdi. Tren Cromarsh Priors'a girdiğinde Albert hemen kapıyı açıp Evangeline'in platforma basmasına yardım etti. ''Geçecek, geçecek'' dedi çaresizce. Kilometreler boyunca kendini tutmayı başaran Evangeline bir anda onun kollarına yığıldı ve metanetini yitirdi. ''Hemşireler, yoğun bakım, çok, çok, Richard için o kadar uğraştılar ki, çok cesur, ah Albert!'' Albert onu bir banka oturttu, gözyaşları durup da eve gidebilecek hale gelene dek orada kaldı. Evangeline eve geldiğinde Kipper hemen üzerine atıldı, bacağına sarıldı. Francis, Elsie ve Alice de işten sonra geldiler. ''Ah canım'' dedi Francis ve ona uzun uzun sarıldı. ''Piç kuruları'' dedi Elsie kısık sesle. Tani çocukları oraya şeker gizlediğini söyleyerek bahçeye gönderdi, sonra çay yaptı. Evangeline, ''Gelecek hafta geri dönmeliyim'' dedi yorgunca, ''ama şu an tek istediğim başka bir şey düşünmek, fena halde yaralanan adamlarla dolu sıra sıra yataklar, yoğun bakım koğuşları hariç. Nasıl gidiyoruz?'' Tani ayağa kalktı, kanepeden bir şey aldı. ''Bak sen yokken ne yaptım?'' dedi. Üçüncü çocuğuna hamile olan Tani, Balfour mezarlarının etrafına yığdıkları çalıların üzerine örtmek için karartma perdelerinden bir çeşit çadır dikmişti. Girişin içinde ne olduğunu görmek için fenere ihtiyaçları vardı ama karartmada geceleri en ufak bir parıltı bile onları ele verirdi. Halata da ihtiyaçları vardı ama bulmak imkansızdı, çiftlikte bile. Richard sakatlanmadan önce Evangeline'in çarşafları söküp uzun şeritler yaptıktan sonra örüp halat gibi dikebileceklerini söylemişti. Ama her şey karneye bağlanmışken çarşafı nereden bulacaklardı? Elsie cevabı bulmuştu. Glebe evinin nekahethaneye dönüştürüldüğü zaman gönderilen çarşaf yığınları bulaşıkhanede depolanmıştı. Bir kısmını kullanmalarında hiçbir sakınca yoktu. Tani devletin verdiği çarşafları çalmış sayılacaklarından korkmuştu ama Elsie bir akşam el arabasıyla onları alıp Fairfax'lere getirdi. 5 çocuk yatağa gider gitmez Tani kesif çarşafları almış, sonraki hafta gece yarıları boyunca örüp halatlar dikmiş, Bruno'nun öğrenmemesi için dua etmişti. Alice halata baktı, o da devlet mallarını çalmanın suç olduğunu düşündü ama sonra umursamadı. Lanet hükümetin bekçisi değildi. Sanırım mağarayı buldum dedi ama yukarıdaki uçurumdan girmek için dikenli telleri geçemiyorum. Uyarı levhaları oranın mayınlı olduğunu söylüyor. Aferin Alice dediler onu neşelendirmeye çalışarak. Anlat hadi. Alice akşam yürüyüşü için yola çıktı. Her gün rotasını biraz değiştirdiğini, bir yamaç ve dar bir giriş aradığını anlattı. Tünele girmeden emin olamayız dedi. Fırtına bulutlarının geceyi erken getirdiği, şiddetli yağmurun herkesi içeride tuttuğu bir gece gelmesini beklediler. İnce muşambalar giymiş Francis ile Evangeline, Tani'nin yaptığı halatla yeşilliği geçtiler. Alice annesine bir fincan sıcak çikolatayla soğuk patatesli börek bıraktı. Sonra da bisikletiyle yağmurlu açık havaya çıktı. annesinin sindirim sorunları ve kendisinin hanımlığa yakışmayan davranışları hakkında işiteceği laflar kulağındaydı bile. Evangeline muşambasının altında Richard'ın en eski kıyafetlerinden birini giyiyordu. Alice kıyafeti tanıdığı anda gözyaşlarına boğuldu. Francis onun omzunu okşadı. ''Tatlım, sesini kes de işe odaklan.'' Elsie en minyonlarıydı ve kendisini dehşete düşürecek şekilde oraya Evangeline ile beraber gitme görevi verilmişti. Yer altında olmaktan korkuyordu. Halatın bir ucunu beline dolayıp düğüm atan Evangeline'i izledi. ''Umarım ne yaptığını biliyorsundur.'' dedi titrek titrek. ''Bunu defalarca yaptım.'' dedi Evangeline özgüvenle. ''Elo di lehuzek, eğlenceli bir şey, haydi.'' Elsie kara deliğe baktı. Orası çok karanlık ve leş gibi kokuyor. Aşağıda her şey olabilir. Elsie, ödleklik etme. Dar kısımlardan geçemezsem sana ihtiyacım olacak. Sen geçebilirsin.
Sensiz mi? Tek başıma mı? Lanet olsun.
Birileri araştırmaya gelirse ne yapacağız diye sordu Alice. Kesin tutuklanırız. Bugünlerde hemen her şey kanuna aykırı ya da düşmana yardım etmekle eşdeğer. Bu da öyledir herhalde, ya biri izliyorsa? Saat gece yarısı, sağanak yağıyor, kim izliyor olabilir ki? Evangeline, haydi ama Elsie dedi, fenerini indirdi ve bir duvarda yıpranmış basamaklar, diğerinde ise eski tabutlarla dolu bir dizi hücre gördüler. Gözlerini oradan kaçırıp basamaklara yoğunlaştılar. Bunlar biraz dar görünüyor. Erkeklerin ayakları 200 yıl önce daha küçükmüş herhalde dedi Alice omzunun üstünden bakarak. Evangeline ben önden giderim dedi. Elsie onu ilk basamaklarda dikkatle izledi. Burası buz gibi. Artık geri dönmek için çok geç dedi altındaki Evangeline. Aman dik yerlere dikkat et, su birisi görürsen ayağını sokma. Derin olabilir. Sen arkamda kal yeter. Alice ile Francis, Evangeline'in fenerinden gelen ışığın karanlık geçitte kayboluşunu izlediler. Elsie ile ikisi ilk fenerin bittiği yere kadar devam edecek, sonra ikinci feneri kullanarak geri döneceklerdi. Evangeline bir yol ayrımına gelirlerse girişe dönüp rotalarını işaretlemenin bir yolunu bulacaklarını söyledi. Kaybolurlarsa çıkış yollarını asla bulamayabilirlerdi.
30. ayrımın sonu. Sayfa 266.